Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanhaber.com olarak Erdi Özağ ve Ender Yıldız'la beraber İspanya Barcelona Mobil Dünya Kongresi 2013'teyiz. Az önce Huawei standını ziyaret ettik ve sizler için bu standtaki cihazları değerlendireceğiz. Ender, ilk olarak seninle başlamak istiyorum çünkü standta 6.1 inçlik bir telefon vardı ve bunu oldukça ayrıntılı bir şekilde deneme fırsatı buldu.
Evet, fuarda Ascent Medal'ı verilen 6.1 inçlik Huawei'in telefonu zaten belliydi çıkacağı. Ve özellikle boyutu itibariyle de insanların kafasında birçok soru işareti uyandıran bir telefondu. Çünkü bugün 5.5 inçlik Galaxy Note 2 bile birçok insan için gerçekten büyük boyutlara sahip bir telefon ve 6.1, yani 6 inçin üzerindeki bir cihaz hakikaten çok ciddi soru işaretleri uyandırıyordu. Biz de telefonu kullanma imkanı bulduk. İstersen telefonun teknik özelliklerinden bahsedelim biraz. 4 çekirdekli bir işlemcisi var. İşte 2 GB sistem belleği, 720p ekranı gibi hani standart Note 2'ye yakın benzer özelliklerin olduğunu görmekteyiz. Hani asıl farklı kılan şey ise tabii ki boyutu. Hani boyut olarak biraz yorumlayacak olursak telefon açıkçası büyük. Hani yanağınıza koyduğunuzda böyle ufak bir hani tabak tutmuş kadar büyük oluyorsunuz. O suratınızın, bütün suratınız ufak kalıyor yani. Yanağınızın, suratın yan tarafını görmek neredeyse imkansız.
Hatta birçok kişi 4.7 inçlik telefonlara büyük diyor. Yanına 4.7 hani, inçlik telefon koyduk mu küçücük cihaz kalıyor.
S3'ü koyduk, el kadar telefon kaldı ki hani bugün S3 bile çok büyük bir telefon ve tek el kullanımında üst sınırları zorluyor. Birçok insan, özellikle eli ufak insanlar için hani 4.7 inç bile bugün büyükken hani ben büyük sayılabilecek ellerimle 6.1 inç hani tek elle kullanma gibi bir şansı pek bulamadım. Ha, şimdi, ister istemez iki elle kullanmak zorunda kalıyorsunuz cihazı.
Burada izleyenlerin merak edeceği konu performansı olacaktır cihazın. Çünkü Huawei dendiği zaman biliyorsun kendi işlemcilerini kullanmayı tercih eden, hani iddialı çıkışlar yapan fakat bazen bu iddialarını tutturamayan bir firma görüyoruz ortada. 6.1'lik cihazı nasıl?
Ya performans olarak çok deneme imkanımız olmadı ama arayüzü fena çalışmıyor. Güzel. Zaten kendi arayüzlerine bu Emotion UI'yi geliştiriyorlar. Her yeni jenerasyonda biraz daha hızlanıyor. Tabii özel geçiş efektlerini açtığınızda telefon yer yer biraz böyle kasılıp takılma yaşayabilse de hani her telefonda bugün biraz zorladığımız anda o telefonu yavaşlatmak mümkün. İşlemcisi zaten Cortex A9 4 çekirdekli. Tek bir dezavantajı vardı, 40 nanometreydi. O da büyük cihaz olduğu için, pili büyük olduğu için hani o 40 nanometre dezavantajını burada çok fazla göstermiyor. Grafik çipi de kendi çiplerini yapıyorlar. Bazen bazı oyunlarda tekstür problemi yapsa da yani özellikle çok ciddi bir yatırım yaptıkları konu. Yeni versiyonlarında K3 ve V3'te bu sıkıntıları da gidereceklerdir.
Genel olarak fotoğraf performansını beğendin mi peki?
Ya açıkçası kameralarını beğenmedim. Hani ön kamerasını bir telefonun fazla eleştirmek bence çok doğru değil. Çünkü ön kameraların hem fiziksel boyutları hem mercek yapıları çok böyle üst düzey görüntü kalitesi sunamayabiliyor. Ama arka kamerasını ben açıkçası daha iyi beklerdim. Fuar alanında hani ışıklı bir ortam olmasına rağmen biraz böyle kırmızı ağırlıklı çekti. Büyük ihtimalle yazılımsal birkaç sıkıntısı var. Biraz daha üzerinde oynanabilir ama hani ortanın biraz üzerinde bir kamerası var. İyi bir kamerası var diyemem Ascent Mate için.
Evet, Mate'i geride bıraktıktan sonra aslında 2013'ün trendlerinden bir tanesi su geçirmezlik. Erdi, sen de D2'yi olabildiğince ayrıntılı bir şekilde test ettin. Neler söyleyebilirsin D2 hakkında?
Huawei'in buradaki en önemli iki telefonundan bir tanesi de Ascent D2. D2 yani baktığımız zaman kuşkusuz direkt rakibi Xperia Z olacak. Çünkü hani bugün yaygın anlamda piyasada üst segment oynayabilecek suya ve toza dayanıklı iki telefondan bir tanesi olacak. Aslında önce tasarımla başlamak lazım. Yani tasarımla ilgili olarak şunu söyleyelim. Bir Xperia Z değil. Hani Xperia Z hem daha ince 7.9 mm'lik bir kalınlığa sahip hem de masanın üzerine koyduğunuzda çok daha şık görünen bir profil çiziyor. Ascent D2'ye baktığımızda ise önden bakıldığında biraz Galaxy S2 havası var diyebiliriz. Hani zaten uzak doğu üreticiler genelde tutmuş telefonları biraz tasarım anlamında alıp elden geçirip onu piyasaya sürme yönünde strateji izliyorlar. Kalınlık olarak daha kalın bir telefon. Ağırlık olarak biraz daha ağır bir telefon. Ancak Xperia Z'nin en zayıf noktası Huawei'nin aslında en iddialı olduğu nokta haline geliyor. Bu da ekranı. Biz yaptığımız incelemede de Xperia Z'nin ekranının özellikle ışık seviyesi noktasında ve farklı açılardan bakıldığında belli sıkıntılar yaşadığını söylemiştik. Ancak Huawei burada rakibinin boşluğunu bulmuş. Hani direkt golü oradan atayım demiş. Çünkü telefonda IPS tabanlı bir ekran var 5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde. Hani bizim burada yaptığımız kısa süreli denemeler tabanın farklı ışık koşullarında Xperia Z'yi de yanına koyarak aslında denemek lazım. Ancak buradaki ilk izlenim olarak daha iyi bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Aynı zamanda bataryasına baktığımızda da 3000 mAh bir bataryaya sahip olduğunu gördüm. Burada da Xperia Z'den biraz daha yukarıda yer alıyor.
Teknik olarak zaten nereden baksanız bir 700 mAh'lik bir avantaj var. Üstüne üstlük hani Sony diyordu ya bize stamina mod var. Pil ömrünü bekleme durumunda 4 kat arttırıyoruz diye. Burada da Huawei'in kendi geliştirdiği özel güç tasarım modu var. Hani Huawei de diyor ki 3000 mAh standart olarak değil aynı zamanda yazılım tarafında da optimizasyon yaptık ve pil ömrünü olabildiğince yukarıya taşıdık diyor. Telefonun üzerine baktığım zaman hani artık 2 GB ROM standart oldu. 32 GB de depolama alanı var. İşte Android 4.1 var. Emotion UI arayüz dediğimiz arayüz hala yerini koruyor. Burada kameradan biraz bahsetmek lazım. Hani aynı Sony'de olduğu gibi Huawei'de 13 megapiksel BSI dediğiniz arkadan aydınlatmalı sensör koymuş. Burada hem video hem de fotoğraf deneme şansı yakaladık. Zaten şu anda ekranlara geliyor. Hani fotoğrafı tek başına Xperia Z ile şu anda kıyaslamak çok zor. Çünkü yan yana koyup bakmak lazım. Çünkü bazen detaylardaki ufak bir nüans farkı bile birinin kamerasını daha iyi yapabiliyor. Ama şunu net söyleyebiliriz. Ascent Mate'den 6.1 inçlik telefona çok daha iyi bir kamera ve fotoğraf performansına sahip. Su geçirmezlik özelliği zaten var. IP55 türü sertifikalar bu telefonda da var zaten.
Aslında su geçirmezlikte şöyle bir ayrıntı var. Bunun kapakları falan çıkıyor. Arka kapağını ayırabiliyorsun. Pilini değiştirebiliyorsun. Evet. Hani bundan altını çizelim.
Kulaklık çeki gibi bölgeleri de açık. Micro USB. Her şeyi açık telefonu. Hiçbir şey kapaklı, kapanmış ve hani özel bir yalıtımlı bir şey yok ortada.
Evet, ama arka kapak tabii çıkırken suya düşerse su geçiriyor cihaz. Bunun altını çizelim.
Şunu da söyleyelim. Maalesef burada bize bir test ettirme şansı izin vermediler. Sadece bir tane telefon sürekli bir ufak balık akvaryum içerisinde deneme şansı yakaladık. Ama tabii telefon su geçirmiyor. Sonuçta telefon açıkken atıldı ve çalışmaya devam ediyor. Bu noktada hani telefonun dediğin çok doğru önemli nokta. Hani telefonun bağlantı noktalarına kapak olmaması. Bunun iç mekanizmasında da bir takım koruma önlemlerinin alındığını gösteriyor. Biz Ender'le zaten daha önce konuşmuştuk. Hani sanki bir ThinkPad bilgisayar gibi çalışırken de bir tahliye kanalıyla suyu bir yerden atıyormuş gibi izlenim veriyor. Çünkü kulaklık girişi açık. Siz bunu suya atıyorsunuz ve sudan çıkardığınızda da kulaklığı takıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Evet, Huawei'nin bir diğer aslında profesyonel olduğu konulardan bir tanesi uygun fiyatlı telefonlar. Ki Huawei X5 tamam, bazı yazılımsal sıkıntılar olmasına rağmen yine de o fiyatına rağmen performansıyla fiyat performans oranında fenomen bir telefon oldu diyebiliriz. Şimdi burada G510'u denedik. Aslında donanımsal özelliklere baktığımızda daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlükte ekran görüyoruz. Ve performansı da kabul edilebilir ölçüde. Açıkçası arkadaşlar ben Emotion UI'nin üst seviye telefonlarda hadi bir derece ama alt seviye telefonlarda kullanılmasını pek anlayamadım. Görülebileceği gibi net bir şekilde videodan da. Telefonu çok kasıyor bu arayüz.
Yani bu telefonla ilgili şunu yapmaları lazım. Yazılım tarafındaki ne kadar ekstra yük varsa hepsini çıkarmaları lazım. Çünkü zaten fiyat anlamında bizim fiyatla ilgili bazı duyumlarımız var. Gerçekten çok agresif bir fiyatla girecek. Donanım da aslında fena değil. Qualcomm tabanlı bir işlemcisi var üzerine çift çekirdek. Ama yazılım tarafında şimdi Emotion UI koyduğun anda telefon belli birkaç noktada şişmeye başlıyor. Hani bunun yerine çok Android arayüz ya da çok ufak böyle bir özelleştirmeye gidilmiş arayüz daha iyi olabilirdi ama telefon yine daha hala o fiyat segmentinde çok iddialı olacak gibi görünüyor.
Evet, oldukça iddialı olacak. Burada webde falan gezemiyoruz ne yazık. İnternet bağlantısı yok. Bu yüzden tüm telefonların web gezginini size açamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Çünkü çok kalabalık. Her yerde firma, her yerde Wi-Fi sinyali var. Telefonlar sapıtıyorlar. Hiçbir şekilde bağlanamıyorsunuz. Bir diğer telefon da aslında enteresan telefon W1 oldu. W1'i ilk elime aldığımda ben hani mock-up dedikleri ürünler vardı ya, plastikli sadece çalışmayan demo cihazı. O kadar hafif ki. Ben dedim ki herhalde çalışmıyor. Ekranı elime attım, öyle anlayabildim. İnanılmaz güzel bir Windows Phone geliyor. Yani inanılmaz güzel diyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki neresi güzel arkadaş? Sonuçta işlemcisi düşük, belleği düşük. Hani genel olarak baktığımızda bir 920 var piyasada. 820 var. Sonuçta 8X gibi telefonlar var HTC tarafında. Bu telefonun güzel tarafı şu. Uygun fiyatlı, kabul edilebilir performansta, ince bir kasada, çok hafif bir kasada vardı. 120 gramlık bir ağırlığa sahip telefon. Windows sunuyor ve Windows'un genel olarak performansına baktığımızda Windows Phone 8'in uygun telefonlarda çok yüksek performans veriyor.
Bu fiyat aralığında Nokia'nın telefonu ne sunuyorsa, HTC'nin telefonu ne sunuyorsa bunu sunuyor. Çünkü Windows Phone ekosistemi donanım tarafına sınırlı olduğu için aynı işlemciyi kullanıyorlar. Üstüne üstlük burada Huawei bir de kasayı inceltme yoluna gitmiş, hafifletmiş, oldukça hafif bir telefon. Hani HTC ve Nokia'da ne kadar çok renk seçeneği varsa aynı renk seçenekleri yine Huawei'de de var. Dolayısıyla hani kendi segmentte belki de en hafif akıllı telefonlardan bir tanesi.
Evet, kamerasına baktığımızda da yine kabul edilebilir bir görüntü kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani dediğimiz gibi fiyatına göre kabullenmek lazım. Bir diğer telefon da vardı ki aslında bu telefon uygun fiyat demek yanlış olur. Çünkü firmanın en hızlı telefonumuz evet, diye tanıttı. Ascent P2. Ascent P1 ince zarif bir kasaya sahipti. P2 de aslında kasa olarak baktığımızda daha Huawei'den böyle birazcık daha sıyrılan, daha böyle göze hoş gelen bir kasaya sahip. Telefonun genel olarak performansını beğendiğimizi söyleyebiliriz. Fakat şimdi video ve kamera performansını göstermek istiyoruz sizlere. Burada ışıklandırmada bir hata verenler. Şimdi gördüğünüz gibi videoda bir kırpışma var. Ben merak ettim. Çıkarttım. One X Plus'la da çektim. One X Plus'la bazı noktalarda, fokusu kaybettiği noktalarda o kırpışmayı yaşıyor. Sanırım ışıklandırma kötü.
Kesinlikle. Zaten Mate'de de ben dikkat ettim. Özellikle o beyaz standları çektiğiniz zaman orada ışık yansımasından dolayı o dalgalanmayı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle standın yapısından dolayı ışıklar o beyaz standlardan yansıyor ve telefonların kamera performansını etkiliyor. Ama P2 güzel bir telefon olacaktır. P1 zaten başarılı bir telefondu. Donanım noktasında tercihleri iyiydi. O zaman OMAP 4460 kullandılar. Tasarımı iyiydi. İncecik bir telefon vardı ve Huawei'nin hani üst seviyede biraz tutunabilmesini sağlayan bir cihaz olmuştu. Şimdi tabii altyapılarını artık kendi işlemcilerine geçirdikleri için bu 4 çekirdekli kendi işlemcilerini kullanıyorlar. Yani Donanım anlamında yeterli bir telefon, güncel üst seviye, hani en üst seviye olmasa da üst seviyeye oynayabilecek bir telefon. Ama fiyat konusunda tabii bu nokta çok önemli. Düzgün fiyatlandırılırsa hani Huawei'in üst seviye noktasındaki, üst seviye telefonlar noktasındaki gücünü arttıracaktır.
Aslında şunu söylemek lazım, bu telefon burada bazı yerlerde dünyanın en hızlı akıllı telefonu olarak da lanse edildi. Ama dünyanın en hızlı akıllı telefonu değil, işlemcisi yine Huawei'in kendi özelleştirdiği 1.5 GHz'ında bir işlemci. Ama burada belki de kırılma noktası 1 GB RAM'e sahip olması. Hani artık 2013 model üst seviye akıllı telefonlarda 2 GB standartlaşırken, hatta Galaxy S4 için 3 GB konuşmaları var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bekleyip göreceğiz. Ancak bellek 2 GB olsaydı bu telefon çok daha iddialı bir telefon haline gelebilirdi.
Evet, genel olarak Huawei standında gördüğümüz trende baktığımızda ise artık 4 inç altta telefon kalmamış. Mesela ülkemizde çok fazla görmediğimiz Honor isimli bir seri vardı. Honor 1'den Honor 2'ye geçişti. Yine firma ekranı büyütmüş, hoparlörleri güçlendirmiş. Ayrıca DTS desteğinde her telefonda neredeyse vurguluyor firma.
Evet. Hepsinde de DTS desteği var. Yani ses konusunda da hani belki bir yeni eşitsiz olmaya çalışıyorlar diyebiliriz aslında.
Özellikle güçlü hoparlörler konumlandırmaya çalışmışlar ki Honor'un arkasına baktığımızda stereo çıkış görüyoruz. Bu yeni trend olmaya başladı ki Boom Sound'la beraber HTC One'da da görmeye başladık bunu. Bir diğer güzel cihaz da vardı ki aslında, bu da kablosuz görüntü transferini destekleyen bir cihaz. Bunun hakkında da aslında Erdi sen konuşsanıyordun çünkü bayağı test ettin cihazı.
Evet, MediaQ adı verilen yeni bir cihaz bu. Aslında yani bir medya cihazı, ya Apple TV gibi de düşünebilir aslında bir noktada. Kendine has bir özelleştirilmiş arayüzlü işletim sisteminde bir takım ciddi geliştirmeler var. Üzerinde 4 çekirdekli bir işlemci var. Hani neredeyse bir kibrit kutusu büyüklüğünde cihazdan bahsediyoruz. Tüy kadar da hafif. Hani çantanıza koyup dilediğiniz yerde, hani belki tatile gittiğinizde bile otel odasındaki televizyona bağlayabilirsiniz. Hem HDMI'in hem de HDMI out olması çok güzel bir şey. Yani bir görüntü kaynağından görüntüyü alıp daha büyük ekrana taşıyabiliyorsunuz bu sayede. Hani grafik tarafında yine özelleştirilmiş bir grafik birimi var. Hani belki orada daha güçlü bir grafik birimi olsaydı aynı bunu bir Ouya tarzı bir oyun konsolu gibi de kullanabilirdik. Ama kağıt üzerinde minicik bir kutudan bahsediyoruz. Sihirli bir kutu bu. İçerisinden her şey çıkıyor yazılım tarafında.
Bunda zaten gördüğümüz üzere bu cihaz tamamıyla video oynatımı ve video paylaşımı olarak lanse ediliyor. Zaten bir hub görevi görüyor. Yani birçok cihaz arasında bir köprü görevi kurup oradan da işte televizyon kaynağına veya herhangi bir görüntü kaynağına görüntüyü aktarılması için tasarlanmış. Sunumda da ve özelliklerine baktığımızda zaten oyun tarafı çok öyle üstüne basılmadı. O yüzden cihazı sadece farklı kaynaklardan, telefon olsun, tablet olsun, hani uydu alıcı olsun, yani HDMI'den kaynaklanan herhangi bir cihaz olsun, hepsini birleştirip arayüzü üzerinden, akıllı telefon üzerinden kontrol ederek bu kaynaklar arasında rahat böyle pratik geçiş sağlayabilen ufak bir akıllı cihaz diyebiliriz.
Evet, son olarak değinmek istediğimiz şey ise aslında Transformer benzeri bir tablet. MediaPad 10 olarak geçen tablet bu. Klavyesi gerçekten Transformer benzeri diyorum, birebir aynısı aslında. Hani şey değil mi, Transformer kopyası diyebiliriz buna. Bir tek burada touchpad'inde multi-touch yoktu. Gerisinde Full HD bir ekrana sahip olan tablet çok iyi çalışıyor.
Çok da güzel görünüyor. Şık da bir tasarıma sahip aslında.
Ama ben klavyede biraz gecikme yaşadım. Özellikle tuşlara basarken bazen hani birkaç tuşu bir yarım saniye falan geç algıladı ama büyük ihtimalle yazılımsal.
Transformer Prime sen daha çok kullandın ama Android tabletlerin çoğunda olan, klavye tabletlerin çoğunda yaşanan kronik sorunlardan bir tanesi. Muhtemelen yazılım güncellemesiyle herhalde çözeceklerdir.
Kilit mekanizmasından da bahsedelim. Başarılı bir kilit mekanizması var. Hani tek bir mandalla açıyorsunuz, hemen kendini bırakıyor tablet ama kilitlediğiniz zaman da hani böyle çektiğinizde hiç gelecekmiş gibi gözükmüyor. O yüzden hani bir dizüstü havasını çok rahatlıkla yaşatıyor kullanıcı.
Evet, çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Huawei standındaki izlenimlerimiz bunlardı. Mobil Dünya Kongresi 2013'te sizler için bütün gelişmeleri ekranlara yansıtmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.